Ayrım 12, sayfa 128. Peki, Ullstein ailesinin hisselerini kim aldı dersiniz? Hitler'in başçavuşu Max Amann, Alman basın führeri. Max Amann baskılar sonucu kapanmak zorunda kalan yayın organlarını çok düşük fiyatla satın alıp yandaş medya oluşturuyordu. Gazeteleri, dergileri kim için alıyordu dersiniz? Nazilerin yayın kuruluşu Eher Verlag için. Demek o tarihte ahbap-çavuş ilişkileri apaçıktı. Örtüye gerek duymuyorlardı. Say, Sabah gazetesini Çalık grubu nasıl almıştı? Kamu bankalarının verdiği krediyle. Neyse. Her diktatör gibi Hitler de basını ele geçirmeden amacına ulaşamayacağını iyi biliyordu. Sivil faşist rejiminin baskısı sonucu ilk kapanan gazete Fossische Zeitung oldu. Hitler, Ullstein ailesini basın dışına attıktan sonra sıra bir diğer basın imparatoru aileye gelmişti. Mosse ailesi. Bu ailenin dünyaca tanınmış 1872 doğumlu liberal gazetesi Berliner Tageblatt, Nazilerin hedefine girdi. Önce genel yayın yönetmeni Theodor Wolff'u tasfiye ettiler. Wolff yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Eğer kaçmasaydı Hitler'in provokasyon amacıyla yaktırdığı Alman parlamentosu Reichstag davasının sanığı olacaktı. Berliner Tageblatt genel yayın yönetmenliğine 1 Nisan 1934'te gazetenin dış haberler bürosundan Paul Schäffer getirildi. Liberal Schäffer'in yurt dışı bağlantıları çok sağlamdı ve Hitler'in şimdilik bu bağlantılara ihtiyacı vardı. Ve Hitler bu dış desteğe ihtiyaç duymadığı gün 1939'da bu gazeteyi de kapattırdı. Bakınız, tarihte örnekleri çoktur ve acıdır. Gazetenin sahibi Hans Lachmann Mosse, Hitler'in iktidara gelmesi için büyük destek vermişti. Yayın kuruluşları Berliner Morgenzeitung, Berliner Tageblatt, Berliner Volkszeitung, 8 Uhr Abendblatt, Annonsen Expedition, Rudolf Mosse Kode, Hitler'in propaganda araçları gibi çalışmıştı. Sonuçta Hitler ihtiyacı kalmayınca Mosse ailesinin de üzerini çiziverdi. Nazi diktatörlüğü iktidarını güçlendirdikçe gazeteler bir bir kapanır ya da el değiştirirken basın piyasası kraldan çok kralcı gazetelere, gazetecilere kaldı. Almanya'nın üçüncü büyük gazetesi Frankfurter Zeitung genel yayın yönetmenliğine Londra muhabiri Rudolf Kircher'i, Almanya'nın tutucu gazetesi Deutsche Allgemeine Zeitung ise genel yayın yönetmenliğine yine Londra'da muhabirlik yapmış Karl Zileks'i getirdi. Meydan koltuk hırsına kapılmış bilgisi birikimi olmayan gazetecilere kaldı. Almanya'da basın hem sermaye hem de yönetici yazı işleri olarak hızla el değiştirdi. Sonra neler olduğunu biliyorsunuz. Mustafa Kemal 30 Kasım 1929'da Almanya'nın hürriyeti Fossische Zeitung muhabirine şu demeci vermişti. Korku üzerine bir iktidar inşa edilemez. Gazeteciler hedefte. Almanya'daki gazeteciler kadar yazarlar da Hitler'in zulmünden kurtulamadı. Kurt Tucholsky, 1890-1935, devrin en önemli Alman gazetecilerinden biriydi. Gazeteciliğe öğrencilik yıllarında başladı. Üslubu taşlama, hiciv idi. Aynı zamanda kabare yazarı, şarkı sözü yazarı, romancı ve şairdi. Toplumcu, gerçekçiydi. Kendisini demokrat, barışsever ve antimilitarist olarak tanımlıyordu. Toplumu eleştirmekten de geri durmuyordu. Özellikle Yahudilere Hitler'e karşı mücadele etmiyorlar diye sitem ediyordu. Yahudilikten çıkıp protestan oldu. Yazılarında göbeğini kaşıyan adama değil ama kesesi kabarık zenginlere Hitler'i destekliyorlar diye çok yüklendi. Hitler'in yoluna kırmızı halı döşeyen iş adamlarına, eski kurt politikacılara ateş püskürdü. Hitler iktidara gelmeden önce halkı uyaran yazıları en çok o kaleme aldı. Makalelerinde sürekli gelmekte olan tehlikeye işaret etti. Yargı ve polis içindeki Nazilere dikkat çekti. Hitler'in başbakanlığının ülkeyi nereye götüreceğini hayal etmek bile istemiyordu. Tucholsky yırtınıyordu, gelmekte olan fırtınaya dikkat çekiyor ama kimse görmek istemiyordu. 1930'lu yılların başında tüm uyarılarının duymazdan gelinmesi ve Cumhuriyet Demokrasi ve İnsan Hakları için yapmış olduğu girişimlerin etkisiz olduğunun anlaşılması Tucholsky'yi derinden yaraladı. Almanya'yı terk etti, İsveç'e yerleşti. 1933 yılında Naziler kitabı Weltbühne'yi yasakladı. Ayrıca Tucholsky'nin kitaplarını yaktılar ve onu vatandaşlıktan çıkardılar. Gönüllü sürgün yaşadığı İsveç onun bir yerde mezarı oldu. Çenesini tuttu, okyanusa karşı ıslık çalınmaz diyordu. Çok yazamadı. Önceleri saygı duydu fakat daha sonra Hitler rejimini destekleyen Norveçli şair Knut Hamsun'la hesaplaşmak için sert bir yazı yazmayı planladı. Ama buna yetecek enerjiyi bulamadı. Tek yapabildiği ölüm kampında bulunan gazeteci arkadaşı Kari von Ossietzky'ye 1935'te Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi için çalışmak oldu. 20 Aralık 1935 tarihinde evinde çok sayıda uyku hapı aldı. Bir gün sonra komaya girmiş halde bulundu ve Göteborg'daki Zalgenbrüche Hastanesi'ne götürüldü. 21 Aralık akşamı orada yaşamını yitirdi. Yıllarca Tucholsky'nin intihar ettiği söylendi. Son zamanlarda Tucholsky biyografisini yazanlardan Michael Hepp bu tezle ilgili şüphelerinin olduğunu ve dikkatsizlik sonucu ölmüş olabileceğini ileri sürdü. Onu Hitler rejiminin öldürdüğü de söylentiler arasındadır. Tucholsky'yi gerçekten öldüren ülkesinde olanlara karşı bir şey yapamama umutsuzluğuydu. Dünyadaki tüm diktatörlükler muhalif medyaya düşman olurlar. Almanya'da Hitler döneminde yaşananların benzeri İran'da da gerçekleşti. Kendisine yandaş medya arayan isim Hümeyni'ydi. Hümeyni'nin hedefindeki gazete Hürriyet. Ayan Degan İran'ın en çok okunan gazetesiydi. Tirajı 1 milyondu. Liberal, özgürlükçüydü. Köşe yazarları arasında solcu, sağcı, liberal her görüşten kişi vardı. Sahibi Daryush Homayun gazeteciydi. Doktorasını yaptıktan sonra basın dünyasına girmiş ve sonunda kendi gazetesini çıkarmıştı. Liberaldi, anayasacı meşrutiyeti savunuyordu. Evet, Ayan Degan İran'ın en etkili ve popüler gazetesiydi. Ve bir gün, tarih 11 Mayıs 1979, Ayetullah Hümeyni Ayan Degan gazetesinin yalanlar yazdığını söyleyerek İranlıları gazeteyi boykot etmeye çağırdı. Ayan Degan ne yazmıştı da Hümeyni'yi kızdırmıştı? Hümeyni ile Ayan Degan arasındaki mesele ülke dışındaki bir olaydan çıkmıştı. 2 Mayıs 1979'da bugün hala kimler tarafından öldürüldüğü bilinmeyen Ayetullah Mottahari'ye suikast yapıldı. Bu cinayetle ilgili kapsamlı bir araştırma yapan Fransız Le Monde gazetesinin haberini çevirip sayfalarına taşıyan Ayan Degan, Hümeyni'yi çok kızdırdı. Çünkü haber üstü kapalı bir biçimde suikasti Hümeyni ile irtibatlandırıyordu. Hümeyni Fransız Le Monde değil ama Ayan Degan'a yönelik öfke dolu bir konuşma yaptı. Hümeyni'nin öfke dolu konuşmasının birden çok nedeni vardı. Aslında Mottahari suikasti bardağı taşırmıştı. Ayan Degan yeni rejime karşı özgürlükçü kesimin taraftarlığını yapıyordu. İran Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir yetkili, yandaş medya İttilat gazetesinde kız ve erkek çocukların birbirinden ayrı spor yapmaları gerektiğini, aksi takdirde yakında spor salonlarının yanına bir de doğum evi açmak gerekeceğini yazdı. Kuşkusuz bu yazıya bugün siz nasıl tebessümle yaklaşıyorsanız o gün İranlıların çoğu da öyle yaklaştı. Ayan Degan bu görüşle alay eden bir makale yayımladı. Aslında kimse tehlikenin farkında değildi henüz. Herkes yeni rejime yaranma telaşındaydı. Bu konuda komik bir örnek vermeliyim. Tahran Kent Tiyatrosu'nun önünde Henry Moore'un yaptığı flüt çalan adam yontusu vardı. İran İslam Cumhuriyeti olunca yeni rejime yaranmak isteyen, Berlin'de tiyatro bilimleri öğrenimi görmüş, yani okumuş tiyatro müdürü hemen heykelin pipisini kestirdi. İnanın şaka değil. Fakat pipi kesilerek sorun giderilemedi. Çünkü bu kez heykelin dişi mi erkek mi olduğu kafaları karıştırdı. Tiyatro müdürü heykeli giydirmek istedi. Ama mollalar kesin çözümü buldu. Heykel parçalanarak çöpe atıldı. Bir süre sonra da yeni rejime yaranmak isteyen müdürün işine son verildi. Tiyatrolara yasak getirildi. Zamanla komik görünen olaylar dehşetli bir hal almaya başladı. Ayan Degan hepsini haber yapıyordu. Kamusal alanda kadınlara başörtü zorunluluğu getiren yasaya Ayan Degan karşı çıktı. Peçesiz dolaştığı için saldırıya uğrayan kadınların çığlıklarını duyan tek gazete Ayan Degan oldu. İçki satan büfelere, fabrikalara yapılan saldırılar Ayan Degan'da yer buldu. Kızların evlenme yaşının 18'den 13'e düşürülmesine karşı çıkan yine Ayan Degan'dı. İranlı aydınların büyük çoğunluğu Molla rejiminin yaptıklarını hep geçiş sancıları olarak görüyordu. Her seferinde tamam bu sonuncusu diyorlardı. Tehlikeli gelişmeden haberdar olan gazeteciler, yazarlar da vardı. Ayan Degan gazetesi köşe yazarı Sait Cevadi bunlardan biriydi. Her gün yazıyordu. Faşizmin ayak seslerini duyuyorum. Köşe yazarı Cevadi'yi bir kişi duydu. Ayetullah Hümeyni. Hümeyni Ayan Degan'ın baş belası olacağını çoktandır anlamıştı. İktidara daha tam hakim olamadığı için ilk başta gazeteyi kapatamayacağını biliyordu. Bu nedenle boykot çağrısı yapmıştı. Sanıyordu ki gazete ya geri adım atacak ya da satamayıp iflas ederek kapanacaktı. Hümeyni'nin beklediği olmadı. Hümeyni'nin boykot çağrısından bir gün sonra Ayan Degan 4 sayfa çıktı. İlk sayfada kısa bir açıklama vardı. Mottahari suikastı ile ilgili haberler Fransa'da çıkmıştı. Onlar sadece çevirisini yapmışlardı. Eğer İran devleti olarak tepki duyulacaksa Fransa'ya duyulmalıydı. Bu açıklamadan sonra da eklediler: yılmayacağız. Gazetenin diğer 3 sayfası boştu, bembeyazdı. Ayan Degan mücadeleye kararlıydı. Ama bayiler gazeteyi satmaya korktular. Çünkü gazeteyi satan bayilerin dükkanları eli sopalı mollalar tarafından tahrip edilip yakıldı. Başörtüsüz kadınların yüzüne kezzap atan, sinema kitap evi yakan, içkili yerleri yakan mollaların hedefinde bu kez gazete bayileri vardı. Bayiler Ayan Degan'ı satmamaya başladılar. Bu kez devreye gazetenin okuyucuları girdi. Ayan Degan'ı elden sattılar. Gazete tiraj kaybetmedi. Ancak Ayetullah Hümeyni'nin Ayan Degan'a hiç tahammülü yoktu. Gazeteyi çıkaranlara, satanlara, okuyanlara vahşi hayvanlar diyordu. Bunlara karşı hiç toleransımız olmayacak diye halkı kışkırtan konuşmalar yapıyordu. Boykot pek etkili olamayınca eli sopalı mollaların hedefine bu kez gazete okuyucuları girdi. Yaşamı boyunca Ayan Degan görmemiş, okumamış yoksul varoşlar gazeteyi kimin elinde görürse saldırıp öldüresiye dövüyordu. Ayan Degan'ı taşımak, okumak artık riskli hale gelmişti. Enformasyon Bakanı Minaci'ye göre bu şiddet değildi, halkın içten gelen tepkisiydi. Ve basına da öğüt veriyordu sürekli. İslam devrimi yolundan sapmayın, halkı kışkırtmayın, halkı kandırmayın. Yıllarca Şah'a karşı mücadele vermiş, özgürlük hareketlerini savunmuş Ayan Degan, yandaş medyada yapılan kışkırtıcı yalan yayınlar sonucu bir anda Amerikancı ve Siyonist oluverdi. Kara propaganda başarılı oldu, insanlar korktular. Sonuçta Molla şiddeti ve Hümeyni kazandı. Ayan Degan yeni rejimin basın özgürlüğü konusundaki tutumu açıklığa kavuşana kadar yayınına bir süreliğine ara verdiğini açıkladı. Sonra bir iki kez çıkma teşebbüsünde bulundu. Ancak Velayet-i Fıkıh tarafından 8 Ağustos 1979'da kesin olarak kapatıldı. Sahibi Daryush Humayun tutuklandı. Günah keçisi ilan edildi. Sonra İran'dan kaçıp Türkiye üzerinden Paris'e gitti. Yıl 2009. Ayan Degan İran'da hala yasak. Ayan Degan'ın başına gelenleri geçiş döneminin spontane olayları diye düşünen İranlı aydınlar bugün Paris kafelerinde gördükleri ihtiyar Daryush Humayun'dan af diliyorlar. Biri Hitler, diğeri Hümeyni ve Türkiye'de Doğan medyasının başına gelenler. Siz hala darbeyi askerler mi yapar diyorsunuz? Sahi bu süreci soğukkanlılıkla değerlendiriyor musunuz? Gözaltına alınanların, tutuklananların hepsinin suçlu mu olduğunu düşünüyorsunuz? Ya da bu olan bitenin Türkiye tarihinde benzerinin olmadığını mı sanıyorsunuz? Gelin Nazım Hikmet'in yaşadıklarına kısaca bir göz atalım. Nazım Hikmet Ergenekoncu çıktı. Tarih 17 Ocak 1938, yer İstanbul. Emniyet görevlileri akşam saatlerinde Nişantaşı'ndaki İpek Film Stüdyosu'nu bastı. Bir süredir orada çalışan Nazım Hikmet'i sordu. İpek Film Stüdyosu'nun sahibi rahmetli İsmail Cem'in babası ve aynı zamanda Nazım Hikmet'in yakın arkadaşı İhsan İpekçi biraz önce çıktığını söyledi. Polisler stüdyoda arama yaptı. Nazım Hikmet'e ait bazı defter ve kitaplara el koydular. Sonra İhsan İpekçi'yi de yanlarına alarak Nazım Hikmet'in birkaç sokak ötedeki evine gittiler. Kapıyı Nazım Hikmet'in eşi Piraye açtı. Nazım Hikmet evde yoktu. Polisler odalarında uyuyan iki çocuğu, Mehmet, Fuat ve Suzan'ı uyandırmamaya çalışarak evde arama yaptı. Bazı yazılara ve kitaplara el konuldu. Bu arada Nazım Hikmet'in nerede olduğunu öğrendiler. Halasının oğlu gazeteci yazar Celaleddin Ezine'nin Beyoğlu'ndaki evindeydi. Paris Üniversitesi mezunu hala oğlu Celaleddin Ezine, yakın arkadaşı İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Hilmi Ziya Ülken'le birlikte bir düşün dergisi çıkarmak istiyordu. Yayın hayatındaki tecrübesinden dolayı Nazım Hikmet'in fikrini almak için onu yemeğe davet etmişlerdi. Eve baskın yapılınca şaşırdılar, polisler Nazım Hikmet'i alıp gittiler. Şair neyle suçlandığını henüz bilmiyordu. Oysa her şey 6 ay önce başlamıştı. Nazım Hikmet ilk kez 1925 yılında Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Bunu diğer davalar takip etti. Davalar genellikle gazetelere yazdığı makaleler yüzünden açılıyordu. Son olarak 30 Aralık 1936'da gözaltına alınmış ve bu davadan 21 Haziran 1937'de tahliye edilmişti. Ancak karar Yargıtay aşamasındaydı. Bu nedenle çok dikkatli davranıyordu. Artık 35 yaşındaydı, evliydi, pirayenin iki çocuğuna babalık yapıyordu. Muhsin Ertuğrul sayesinde İpek Film Stüdyosu'nda iş bulmuştu. Makalelerini bile artık takma isimle yazıyordu. Fakat 1937 yılının 1 Ağustos günü İpek Sineması Holü'nde karşısına çıkan bir kişi yaşamını altüst etti. Bu kişi harp okulu öğrencisi Ömer Deniz'di. Nazım Hikmet'e hayran olduğunu, gazetelerdeki yazılarını hep okuduğunu, harp okulundaki arkadaşlarının da kendisini çok takdir ettiğini söyledi. Üzerinde askeri üniforması olan genç birinin bu derece kendine yakınlık göstermesi Nazım Hikmet'i şüphelendirdi. Teşekkür edip işini bahane ederek uzaklaştı. Ancak canı sıkılmıştı. Telefon rehberinden emniyet müdürlüğünün telefonunu buldu. Birinci şubeden başkomiser Salih Tanyeri ile konuştu. Benim her şeyim ortada. Nerede oturduğum, nerede çalıştığım, ne yazdığım, kimlerle konuştuğum. Hiçbir gizli saklım yok. Asker kılığında polisler gönderip beni rahatsız etmeyin. Herkesin gözü önünde evimin ekmeğini kazanmaya çalışıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Nazım Hikmet meselenin kapandığını sandı. Oysa polis bunda bir iş var deyip Ankara'yı uyardı ve Ömer Deniz takibe alındı. Aradan günler geçti. Ömer Deniz bu kez üzerinde askeri üniformasıyla 3 Aralık 1937'de Nazım Hikmet'in Nişantaşı'ndaki evine geldi. Nazım ve Piraye evde yoklardı. Kapıyı evin emektarı Nine Hanım açtı. Ömer Deniz Nazım Hikmet'e not yazmak için sofadaki sandalyeye oturdu. Tam o sırada Nazım ile Piraye geldiler. Nazım Hikmet karşısında Ömer Deniz'i görünce sinirlendi. ''Evime bir hileyle nasıl girersiniz?'' diye bağırdı. Piraye eşini sakinleştirdi. Ömer Deniz özür diledi, sadece bir iki küçük sorusu olduğunu söyledi. Nazım Hikmet sakinleşti, ''Ne istiyorsun?'' dedi. İlk sorusu, ''Subay çıkınca erlere ne öğretelim?'' oldu. Nazım Hikmet, talimatlarınızda ne yazıyorsa onu öğreteceksiniz. Anayasamızdaki 6 oku öğretin. Atatürk milliyetçiliği dışına çıkmayın deyip kestirip attı. Ömer Deniz'in bu kez Marx ve Engels'le ilgili soru sormak istemesi üzerine bunları ansiklopedilerde bulabilirsiniz, ben bilgin değilim diyerek davetsiz konuğunu evden çıkardı. Genç idealist Ömer Deniz polis tarafından izlendiğini ve hayranı olduğu büyük şairin başına farkına varmadan ne belalar açtığını anlamamıştı bile. Halaoğlu'nun evinde gözaltına alınan Nazım Hikmet İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde fazla kalmadı. Apar topar Ankara'ya götürüldü. Ankara'ya götürülmesinin nedeni harp okulunda başlayan soruşturmayla ilgiliydi. Okulda arama yapılmış ve bazı öğrencilerin dolaplarında Nazım Hikmet'in 835 satır, Ben Ercikendir'i niçin öldürdü, Şeyh Bedrettin Destanı gibi şiir kitapları bulunmuştu. Ayrıca bazı askeri öğrencilerin yataklarının altından işçi sınıfı ihtilali, Bolşeviklik alemi, Stalin'in hayatı, Puşkin'in hayatı gibi eserler çıkmıştı. Öğrenciler 5409 yaka numaralı Ömer Deniz, 5271 İbrahim Abdülkadir Meriç Boyu, şair Abdülkadir, 5408 Şadi Alkılıç, yazar namı diğer Şadi Baba, 5227 Necati Çelik, 5202 Naci Fişek, 5362 Orhan Alkaya, 1132 Galip Arda, 5273 İsmail Özdemir'di. Sosyalizme inanan 20'li yaşlardaki bu askeri öğrenciler gizlice örgütlenmişti. Liderleri Ömer Deniz'di. Soruşturmayı yürütenlere göre fikri lider Nazım Hikmet'ti. Ömer Deniz'in İstanbul'da Nazım'ın evine gitmesi bunun en önemli kanıtıydı. Nazım Hikmet Ankara'ya geldiği gün sorgulandı. Harp okulu öğrencilerini kışkırtarak darbe yapmak iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İddiaları reddetti. Ankara Merkez Komutanlığındaki cezaevinin tek kişilik hücresine konuldu. 24 Mart 1938'de hakim karşısına çıktı. Askeri usul yasasına göre sanıkları savunacak avukatları adli amirin onaylaması gerekiyordu. Nazım Hikmet'in avukatı İrfan Emin Köse Mihaloğlu kabul edilmemişti. Ankara'dan Fuat Ömer Keskinoğlu ve Saffet Nezih Bölükbaşı bulundu. Nazım Hikmet mahkemede şöyle dedi. Hapishanede 67 gündür haksız yere ve delili olmayan ağır bir ithamla yatmanın azabı içindeyim. Ben Cumhuriyet'in Mustafa Kemal'in Türkiye'ye getirdiklerinin ne büyük hizmetler olduğu idraki içindeyim. Komünist olmam Mustafa Kemal Paşa'ya saygı duymama, anayasadaki ilkelere sahip çıkmama mani değildir. Yazılarım bunun delilidir. Marksist kültürle yetişmiş, kendi milli kültür kökenlerinden istifade edebilmiş bir şair olarak bir öğrenciye hem de polisliğinden şüphe ettiğim birine komünizmi tavsiye etmem aklın alamayacağı bir yakıştırmadır. Ömer Deniz'e ordu içinde görev vermem de mümkün değildir. Sadık Ömer Deniz de Nazım Hikmet'i doğruladı. Şairin öyle bir telkini, tavsiyesi, direktifi olmamıştı. Bu sözler üzerine Nazım Hikmet rahatladı. Mahkeme karar vermek için duruşmayı 29 Mart'a erteledi. Avukatlarına göre şair %1500 beraat edecekti. Ve askeri hakim Kazım Yalman kararı açıkladı. Ordu içinde kışkırtma çıkarmak isteyen Nazım Hikmet, askeri ceza kanununun 94. maddesine göre 15 yıla mahkum edilmiştir. Nazım Hikmet dondu kaldı. Ömer Deniz 9 yıla mahkum edilmişti. Ancak yaşı 21'den küçük olduğu için cezası 7,5 yıla indirildi. Dipnot, Ömer Deniz cezasını çekip cezaevinden çıktıktan sonra oyuncakçı dükkanı açtı. Bu dükkandaki çırağı kimdi dersiniz? Müjdat Gezen. Nazım Hikmet davanın hukuki değil siyasi olduğunu anlamıştı. Yoksa hayatında iki kez gördüğü ve üstelik ajan sanıp polise bildirdiği biriyle konuştuğu için nasıl 15 yıl ceza alabilirdi? Gazeteci Falih Rıfkı Atay yıllar sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kazım Özalp'ten duyduğu sözleri yazdı. Vesika yokmuş ha? Deli bulunamazmış ha? Biz onu divan-ı harbe mahkum ettirelim de gününü görsün. Dünya Gazetesi 2 Mayıs 1965. Nazım Hikmet İstanbul'a yakın İmralı cezaevine nakledilmesini talep etti. Ancak aniden İstanbul'a götürüldü. Yargıtay Nazım Hikmet'in 21 Haziran 1937'de tahliye olduğu bir önceki davanın kararını bozmuştu. Dava yeni baştan görülecekti. Fakat Nazım Hikmet'i İstanbul'da bir sürpriz dava daha bekliyordu. Erkin gemisinin özel olarak hazırlanmış duruşma salonunda görülecek bu davanın konusu neydi dersiniz? Kitap okutarak donanma personelini darbeye teşvik etmek. Ergenekon davası sanıkları Silivri'de özel yaptırılan bir duruşma salonunda yargılanıyor. Nazım Hikmet de dünyada belki de örneği olmayan bir duruşma salonunda yargılandı. Bu özel duruşma salonu Silivri açıklarına demirlemiş Erkin gemisindeydi. Nazım Hikmet Ankara'dan İstanbul'a getirilerek Sultanahmet cezaevine kondu. Ancak burada uzun kalmadı. Haziran ayının son günü donanma komutanlığına bağlı askerler tarafından Erkin gemisine götürüldü. Önce tuvalete sonra da ambara hapsedildi. Sürekli seyir halindeki gemide 40 gün kaldı. Yargılama 10 Ağustos'ta gemide yapıldı. Gemi Silivri açıklarına demir atmıştı. Peki dava konusu neydi? Kitap okumak. Yavuz gemisinde görevli bazı ast subay ve erlerin kitap okudukları istihbaratı alınmıştı. Kitaplar bir kaynaktan geliyordu. Doktor Hikmet Kıvılcımlı ve eşi Fatma Nudiye Yalçı, Kıvılcım Kütüphanesi adında bir yayın evi kurmuşlardı. Buraya gidip gelen 20 yaşındaki yazar Kerim Korcan arkadaşlarıyla birlikte Kitap Sevenler Derneği diye bir topluluk oluşturmuştu. Kerim Korcan'ın ağabeyi Haydar Korcan askerliğini Yavuz Zırhlısı'nda yapıyordu. Hafta sonları gelip buradan kitap alıyor, okuyup geri veriyordu. Zamanla gemideki diğer ast subay ve erler de kitap okumaya başlamıştı. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak Ankara Harp Okulu'ndaki gelişmeler gözleri bir anda Yavuz Zırhlısı'na çevirmişti. Gemide gizli bir örgütlenme filan yoktu ama sol yayınları okuyanların ileride ne yapacağı belli olmazdı. Donanma personelini kitap okutup kışkırtarak darbe yapmayı düşünenler olabilirdi. O halde 25 Nisan 1938'de operasyon başladı. Hikmet Kıvılcımlı, eşi ve Kerim Korcan gözaltına alındı. Bir ay emniyette işkence gördüler. Gözaltına alınan sanık sayısı 28 oldu. Soruşturma ağır baskılar altında ve kışkırtıcı muhbirler kullanılarak sürdürüldü. Bu muhbirlerden Astsubay Hamdi Alevtaş'a göre 4 yıl önce tanıştığı Nazım Hikmet, kendisinden erlerin mektuplarını okuyup yoksul olanların adreslerini bildirmesini istemişti. Öyle ya, komünistler yoksul bulmakta zorlanıyorlardı. Soruşturmayı yürüten savcı Haluk Şehsuvaroğlu davanın hukuki değil siyasi olduğunu anlayarak istifa etti. Üstelik bu durum kendisini çok rahatsız etti, meslekten ayrıldı. Okunan kitapların yasak olmadığı Adalet Bakanlığı tarafından mahkemeye bildirilince savcı Şerif Budağ'ın ettiği söz tarihe geçti. Biz bu davada delil arayacak kadar saf değiliz. Davaya adaleti hakim kılmak isteyen hakimler de vardı. Mahkeme Başkanı Amiral Hüsnü Gökdenizer, ortada hiçbir şey yok, bu çocuklara yazık ediyorsunuz, bu yaptığınız donanmaya kötülüktür diyerek istifasını verdi. 10 Ağustos'ta başlayan duruşmalar 29 Ağustos'ta bitti ve ne yazık ki Nazım Hikmet bu davadan da 13 yıl ceza aldı. Toplam cezası 28 yıl olmuştu. Açıkça görülüyor ki Nazım Hikmet hukukun ölçülerine göre değil, siyasal eğilimlerine göre mahkum ettirilmişti. Sonrasını biliyorsunuz, Nazım Hikmet İstanbul, Ankara, Çankırı, Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın bir süre kaldı. 1950 yılında çıkarılan afla serbest kaldı. Ancak çürüğe ayrıldığı halde 48 yaşında yeniden askerlik yapmaya çağrılması ve öldürüleceği yolundaki duyumlar üzerine yurt dışına kaçtı. Artık adalete inancı kalmamıştı. Çünkü 25 Temmuz 1951 tarihinde DP hükümeti tarafından Türk vatandaşlığından çıkarıldı ve Nazım Hikmet'e 2009'da yeniden vatandaşlık hakkı verildi.